Ayrım 5.
Bu düşünceler içinde ve yer kömürü ateşinin yanı başında eşsiz güzelliğiyle dikilen bu kadının önünde, hukuk ile yoksulluk arasında kim Öjen'i gibi gelecek düşlerine dalmaz, kim onu başarılarla donatmazdı. Başıboş düşüncesi gelecekteki sevinçlerini öyle güçlü bir biçimde bugüne getiriyordu ki şimdiden Madame de Resto'nun yanında sanıyordu kendini. Bu sırada ermiş Joseph'in ıhlamasına benzer bir göğüs geçirme gecenin sessizliğini bulandırdı ve yüreğinde öyle bir yankılandı ki genç adam can çekişen birinin hırlaması sandı bunu. Kapıyı usulca açtı, koridora çıktı, Goryeo babanın kapısının altında bir ışık çizgisi gördü. Öjen'i komşusunun rahatsız olmasından korktu, gözünü kilide yaklaştırıp odanın içine baktı. Yaşlı adamı hiç de temiz sayılmayacak işlerle uğraşır gördü. O kadar ki sözde şehriyecinin geceleri çevirdiği işleri gözetlemekle topluma yararlı olabileceğini düşündü. Tersine çevrildiği anlaşılan bir masanın ayağına altın yaldızlı bir tabakla bir tür çorba kasesi bağlamış olan Goryeo Baba, çok güzel işlenmiş olan bu nesnelerin çevresinde bir tür halatı bükerek öyle büyük bir güçle sıkıştırıyordu ki bunları külçe durumuna getirmek istediği anlaşılıyordu. Rastinyak bu ipin yardımıyla yaldızlı gümüşü sessiz sessiz bir hamur gibi yoğuran ihtiyarın damarları çıkmış kolunu görünce ''Pes doğrusu ne herif bu böyle?'' dedi içinden. Bir an doğruldu. İşlerini daha güvenli bir biçimde yürütmek için budala ve güçsüz numarası yapıp bir dilenci gibi yaşayan bir hırsız bir yatakçı olmasın diye düşündü. Yeniden anahtar deliğine dayadı gözünü. Goryeo Baba ipi çözmüştü. Masanın örtüsünü yayıp gümüş külçesini üstüne koydu. Çubuk biçimine sokmak için burada yuvarladı onu. Bu işi de eşsiz bir kolaylıkla becerdi. Yuvarlak çubuk neredeyse kusursuz bir duruma geldikten sonra Rastinyak, "Polonya kralı o güz kadar güçlü mü ne bu adam?" dedi içinden. Goryeo Baba yaptığı şeye acılı bir yüzle üzgün üzgün baktı. Gözlerinden yaşlar boşandı. Işığında yaldızlı gümüşü büktüğü idare lambasını üfledi. Öjen'i içini çekerek yattığını işitti. Delirmiş bu adam diye düşündü. Goryeo Baba yüksek sesle zavallı yavrucak dedi. Rastinyak bu söz üzerine bu olaydan söz etmemenin komşusunu düşüncesizce suçlamamanın daha doğru olacağını düşündü. Odasına döneceği sırada merdivenden yukarı çıkan bez terlikli adamların çıkarması gereken anlatılması oldukça zor bir gürültü duydu birdenbire. Kulak verdi, gerçekten de iki kişinin birbirini izleyen soluklarını işitti. Kapının gıcırtısını da adamların ayak seslerini de duymadı ama birdenbire ikinci katta Monsieur Vautrin'in odasında zayıf bir ışık gördü. Küçük bir pansiyonda bir sürü gizem işte dedi içinden. Birkaç basamak indi, dinlemeye başladı, kulağına altın sesleri geldi. Az sonra ışık söndü, kapı gıcırdamadıysa da iki soluk gene duyuldu. Sonra iki adam indikçe gürültü zayıfladı. Madame Vauquier odasının penceresini açtı. ''Kim var orada?'' diye bağırdı. Vautrin kalın sesiyle ''Benim, Vauquier Ana, dışarıdan geliyorum.'' dedi. Öjen'i odasına dönerken ''Olur şey değil, Christophe kapıyı sürgülemişti.'' diye düşündü. Paris'te çevremizde olup bitenleri anlamak için uyanık durmak gerek. Bu küçük olayların etkisiyle hırs dolu aşk düşüncelerinden uzaklaşmış bir durumda çalışmaya başladı. Goryeo Baba konusunda aklına takılan kuşkular dikkatini dağıttı. Madame de Resto'nun parlak bir yaşamın müjdecisi gibi arada bir gelip karşısına dikilen yüzü daha da dağıttı dikkatini. En sonunda yattı, yumruklarını sıkarak uyudu. Gençler çalışmaya adadıkları 10 gecenin 7'sini uykuya verirler. Geceleri uyanık kalabilmek için yaşın 20'yi geçmiş olması gerekir. Ertesi sabah en şaşmaz kişilere bile zamanını şaşırtacak kadar yoğun sislerden biri sarmıştı Paris'i. Böyle havalarda iş randevuları kaçırılır, saat 12'yi vururken sabahın 8'i sanır herkes. Saat 9:30 olmuştu da Madame Vauquer hala yatağından kıpırdamamıştı. Christophe'la Şişko Silvi de gecikmişlerdi. Sütün pansiyonerlere verilen üst tabakalarıyla hazırlanmış kahvelerini içiyorlardı. Silvi, Madame Vauquer bu haksız vergiyi anlamasın diye uzun süre kaynatmıştı sütü. Christophe ilk kızarmış ekmeğini kahvesine batırdı. Silvi dedi, Monsieur Vautrin bu gece gene iki kişiyle görüştü. Hanım kuşkulanacak olursa bir şey söylemezsin. İyi adam ne de olsa.
Bir şey mi verdi sana?
Bir ay için 100 sou verdi. Çeneni tut makamında. Bir o eline sıkı değildir, bir de Madame Couture. Ötekiler yıl başında sağ elleriyle verdiklerini daha sonra sol elleriyle geri almak isterler, dedi Silvi.
Hem de ne verirler ki, dedi Christophe.
Alt tarafı 100 sou. Goryo baba ayakkabılarını 2 yıldır kendisi boyuyor. Poire pintisi cilaya milaya boş vermiş, pabuçlarına sürmektense içer. Çelimsiz üniversiteliğe gelince 40 sou veriyor. 40 sou fırçalarımı bile karşılamaz. Eski giysilerini de eskiciye satıyor üstelik. Pansiyon değil, kümes. Silvi hafif hafif kahvesini yudumlayarak,
Adam dedi, semtin en iyi yeri bizimki gene de. Rahat yaşanıyor. Ha, söz Vautrin babadan açılmışken sana bir şey söyleyen oldu mu Christophe?
Evet, birkaç gün önce sokakta bir beyle karşılaştım. Şu favorilerini boyayan iri yarı bey sizin orada kalıyor değil mi dedi bana. Ben de yok beyim, favorilerini boyamaz o dedim. Onun gibi neşeli bir adam böyle şeylere zaman bulabilir mi? Monsieur Vautrin'e de söyledim bunu.
İyi etmişsin evlat dedi. Hep böyle karşılık ver.
Düşkünlüklerimizi herkese belli etmeden daha tatsız bir şey yoktur. Sonra evlenecek karı bulamayız dedi. Beni de pazarda çevirip onu gömleğini giyerken görüp görmediğimi sorarak faka bastırmak istediler. İşe bak sen. Sonra durdu.
Vay, Val de Grasse'da saat 10'a çeyrek kalayı vuruyor dedi. Kimselerin yerinden kıpırdadığı yok.
Aldırma. Hepsi de çıktı. Madame Couture'le küçük hanım daha saat 8'de Saint Etienne'de Tanrı ekmeği yemeye gittiler. Goryo baba koltuğunun altına bir çıkın alıp gitti. Üniversiteli ancak dersten sonra saat 10'da gelecek. Merdivenleri silerken gördüm gittiklerini. Goryo baba da koltuğunun altındakiyle bir temiz çarptı bana. Demir gibi sert bir şeydi. Ne yapar ki bu adamcağız? Ötekiler topaç gibi yerden yere vuruyorlar biçareyi ama iyi bir adam. Hepsinin en iyisi. Pek bir şey vermez orası öyle ama beni evlerine yolladığı hanımlar dolgun bahşişler verirler. Kılıklarının güzelliğine de hiç diyecek yoktur.
Hani şu kızlarım dediklerimi bir düzine kadar var.
Ben yalnız ikisine gittim. Onlar da buraya gelenler.
Hanım kımıldamaya başladı. Şimdi yaygarayı koparır. Hemen gideyim yanına. Süte göz kulak ol Christophe. Kedi devirmesin.
Bu ne böyle Silvi? Ona çeyrek kalmış. Yumurcaklar gibi uyutmuşsun beni. Böylesi hiç başıma gelmemişti.
Sisten madam. Bıçakla kesilecek neredeyse.
Peki kahvaltı?
Adam. Sizin pansiyonerler Leyli'yi havada görmüş bu sabah. Şafağın köründe çıktılar.
Doğru konuş Silvi, dedi Madame Vauquer. Şafağın köründe demezler, sabahın köründe derler.
Olur madam, öyle söylerim.
Demem o ki saat 10'da edebilirsiniz kahvaltınızı. Michonnet'lerle Poirot'lar yerlerinden kımıldamadılar, kütük gibi uyuyorlar.
Silvi, sen de ikisini öyle bir araya koyuyorsun ki sanki şeymiş gibi.
Silvi zorlu bir kahkaha attı.
Neymiş gibi dedi. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş işte.
Tuhaf değil mi Silvi? Bu gece Monsieur Vautrin nasıl girebildi içeriye? Christophe kapıyı sürgülemişti.
Öyle değil madam. Christophe Monsieur Vautrin'in sesini duydu, inip açtı kapıyı. Siz de sandınız ki...
Gömleğimi ver şuradan. Sonra çabucak git de yemeğe bak. Artan koyun etiyle patatesli bir şeyler ayarla. Bir de pişmiş armut hazırlarsın. Tanesi 2 mangırlıklardan. Madame Vauquer az sonra aşağıya indi. Tam o sırada kedi süt çanağının üstündeki tabağı ayağıyla devirip çabuk çabuk içmeye başladı. Mistigri diye bağırdı dul kadın. Kedi kaçtı, sonra gelip bacaklarına sürtündü. Evet evet, yaltaklan bakalım. Koca haylaz. Sylvie, Sylvie. Geldim, ne oldu madam? Baksana, kedi ne yaptı? Bütün suç Kristof öküzünde. Takımları koy demiştim. Nereye gitti ki? Siz canınızı üzmeyin madam. Goryo babanın kahvesine koyarız. Su katarım içine, kılı bile duymaz. Hiçbir şeye baktığı yok nasıl olsa, yediğine bile. Madame Vauquer tabakları koyarken, o zıp çıktı nereye gitti ki, dedi. Belli mi olur, karışık işleri biter mi onun? Çok uyumuşum, dedi Madame Vauquer. Bunun içinde gül gibi tazesiniz ya. Bu sırada kapının çıngırağı işitildi, sonra Vautrin kalın sesiyle şarkı söyleyerek salona girdi. Yıllarca dolaşmışım dünyayı, her yanda boy göstermişim. Vay, günaydın Madame Vauquer, dedi ev sahibesini görünce çapkınca sarılıverdi ona. Hadi, oldu, yeter artık. Terbiyesiz de, dedi Vautrin. Hadi söyle, söyleyecek misin, söylemeyecek misin? Hadi bakalım, birlikte hazırlayalım sofrayı. Nasıl, çok kibarım değil mi? Asılmalı esmerine, sarışınına, sevmeli içmeli rastgele. Tuhaf bir şey gördüm biraz önce. Ne gördünüz? Dedi dul kadın. Goryo baba 8:30'da Dauphin sokağında eski sofra takımları satın alan bir kuyumcudaydı. İyi bir para karşılığında yaldızlı gümüşten bir kap sattı. Meslekten olmamakla birlikte çok güzel bükmüştü. Ya, sahi mi? Evet. Masajöri Royal'le yurt dışına göçen bir dostumu uğurlamıştım. Buraya dönüyordum. Göreyim diye Goryo babayı bekledim. Gülmek için. Bu semte Grey sokağına geldi. Gobsek adında ünlü bir tefeci vardır. Onun evine girdi. Yaman heriftir bu Gobsek. Babasının kemiklerinden domino taşları yapabilecek adamdır. Bir Yahudi, bir Arap, bir Rum, bir Çingene. Paralarını aşırmak da çok zordur. Bankaya koyar. Ne yapar ki bu Goryo baba? Bir şey yaptığı yok. Yapılmışı bozuyor yalnız. Öyle bir dangalak ki karılar için elindekini, avucundakini... İşte geldi, dedi Sylvie. Kristof diye bağırdı Goryo baba. Biraz yukarı gel benimle. Kristof, Goryo babanın ardından gitti. Hemen sonra gene aşağıya indi. Madame Vauquer, nereye gidiyorsun diye sordu uşağına. Monsieur Goryo'nun mektubunu götürüyorum. Neymiş o, dedi Vautrin. Kristof'un elindeki mektubu aldı. Üzerindeki Madame Comtesse de Resto'ya yazısını okudu. Mektubu Kristof'a uzatırken, peki nereye gidiyorsun, dedi. Helder sokağına. Aldığım emre göre Comtesse'den başkasına vermeyeceğim. Vautrin mektubu ışığa tutarak, içinde ne varmış, dedi. Bir kağıt para mı? Hayır. Zarfı araladı. Ödenmiş bir senet, diye haykırdı. Vay anasını, sıkı zampara bu moruk. Kocaman elini Kristof'un tepesine şapka gibi oturtup kendi çevresinde bir dikiş yüzüğü gibi döndürdü onu. Yaşadın koca oğlan, dedi. Kıyak bir bahşiş alacaksın. Sofra kurulmuştu. Sylvie sütü kaynatıyordu. Madame Vauquer, Vautrin'in yardımıyla sobayı yakıyor, Vautrin hep şarkısını mırıldanıyordu. Yıllarca dolaşmışım dünyayı, her yanda boy göstermişim. Her şeyin hazır olduğu sırada Madame Couture'le Mademoiselle Taillefer döndüler. Madame Vauquer, Madame Couture, güzelim sabah sabah nereden böyle, dedi. Sen Etienne de Mont'ta dua ettik, bugün Monsieur Taillefer'lere gidiyoruz ya, dedi Madame Couture. Sobanın önüne oturup ayakkabılarını ağzına doğru uzattı. Ayakkabılarından dumanlar çıktı. Zavallı yavrucak yaprak gibi titriyor, diye ekledi. Isınsanıza Victorine, dedi Madame Voke. Vautrin yetime kısa bir iskemle uzattı. Babanızın yüreğini yumuşatması için Ulu Tanrı'ya dua etmek iyi bir şey matmazel, dedi. Ama yetmez. Bir dost çıkıp bu pis herifi yola getirmeli. Söylendiğine göre 3 milyon parası varmış insafsızın. Bir de size drahamı vermiyor. Bu zamanda da güzel kızlara drahamı ister. Zavallı kızcağız, dedi Madame Voke. Ne yaparsınız tatlım? Canavar babanız belayı kendi arıyor. Victorine bu sözleri duyunca gözleri yaşlarla doldu. Madame Couture'ün bir işareti üzerine dul kadın sesini kesti. Hiç olmazsa bir görebilsek, onunla bir konuşabilsem, karısının son mektubunu eline verebilsem, diye sürdürdü levazım şefinin dul karısı. Postayla yollamayı hiçbir zaman göze alamadım. Yazımı tanır. Vautrin sözünü keserek, ''Ey suçsuz kadınlar, mutsuz, ezilmiş!'' diye atıldı. ''Demek bu durumlara düştünüz. Birkaç güne kadar ben el atacağım işlerinize, o zaman her şey yoluna girecek.'' ''Ah, monsieur!'' dedi Victorine. Vautrin'e yaşlı ve ateşli bir bakışla baktı ama Vautrin'i hiç etkilemedi bakışı. Bir yolunu bulup da babamı görürseniz, annemin sevgisiyle onurunun benim için dünyanın en büyük zenginliklerinden daha değerli olduğunu söyleyin ona. Yüreğini azıcık yumuşatabilirseniz, sizin için Tanrı'ya dua ederim. Hiç kuşkunuz olmasın ki... Vautrin alaylı bir sesle şarkıya başladı. Yıllarca dolaşmışım dünyayı. Bu sırada Goryeo, Mademoiselle Michonne, Poiret aşağıya indiler. Sylvie'nin koyun eti kalıntılarını ayarlamak için yaptığı salçanın kokusu çekmişti onları belki de. 7 kişinin günaydın deyip sofraya oturduğu sırada saat 10'u vurdu. Sokaktan üniversitelinin ayak sesleri geldi. ''Vay Monsieur Eugenie, bugün herkesle birlikte kahvaltı edeceksiniz,'' dedi Sylvie. Üniversiteli pansiyonerleri selamladı, Goryeo babanın yanına oturdu. Bolca et alıp Madame Voke'nin her zaman gözüyle tarttığı bir ekmek parçası kesti. ''Bugün tuhaf bir serüven geldi başıma,'' dedi. ''Bir serüven öyle mi?'' dedi Poiret. ''Neden şaştın moruk?'' dedi Vautrin Poiret'e. ''Monsieur serüvenler yaşayacak kadar yakışıklı.'' Mademoiselle Taillefer çekine çekine üniversiteliğe baktı. ''Dün Madame Vicomte de Beauséant'ın balosundaydım. Akrabamdır kendisi. Çok güzel bir evi, ipekler içinde salonları vardır. Neyse, çok güzel bir şenlik düzenlemişti bize. Ben de krallar gibi eğlenmiştim.'' Vautrin hemen sözünü kesti. ''Kuşlar gibi,'' dedi. Eugenie sinirlendi. ''Monsieur, ne demek istiyorsunuz?'' diye atıldı. ''Kuşlar gibi diyorum çünkü kuşlar krallardan daha çok eğlenir.'' Yinelemeci filozof Poiret, ''Doğru, kralın yerinde olmaktansa küçük bir kuş olmak isterdim. Çünkü...'' diye söze girişti. Üniversiteli onun sözünü keserek sürdürdü konuşmasını. ''Her neyse, balonun en güzel kadınlarından biriyle, tatlı bir kontesle, ömrümde gördüğüm yaratıkların en hoşuyla dans ediyordum. Başına şeftali çiçekleri takmıştı, göğsünde de eşsiz bir demet vardı. Güzel güzel kokan, doğal çiçeklerden ama ne desem boş. Gözlerinizle görmeliydiniz. Dansla coşmuş bir kadını anlatmak olanaksız bir şey. İşte bu sabah saat 9 sularında bu tanrısal kontese Gre sokağında rastladım. Yayaydı. Yüreğim hopladı. Ben de sanmıştım ki... ''Buraya geliyordu,'' diye tamamladı Vautrin. Üniversiteliğe derin bir bakışla baktı. ''Hiç kuşkusuz Gobseck babaya, tefeciye gidiyordu. Paris'te kadınların yüreğini eşeleyecek olursanız sevgiliden önce tefeciyi bulursunuz. Sizin kontesin adı Anastasie de Resto'dur. Helder sokağında oturur.'' Üniversiteli bu adı duyunca donmuş gibi Vautrin'e bakmaya başladı. Goryeo baba birden başını kaldırdı, pansiyonerleri şaşırtan ışıl ışıl ve kaygılı bir bakışla konuşmacılara baktı. Sonra acı acı, ''Christophe yetişemeyecek demek kendi gitti,'' diye haykırdı. Vautrin Madame Voke'nin kulağına eğilerek, çakmıştım dedi. Goryo robot gibi ne yediğini bilmeden yiyordu. Hiçbir zaman o sıradaki kadar şaşkın ve dalgın görünmemişti. Monsieur Vautrin, hangi şeytan söyledi bu adı size diye sordu Öjen'i.
Hoppala diye yanıtladı Vautrin. Goryo baba pekala biliyordu. Ben neden bilmeyecekmişim?
Monsieur Goryo mu diye haykırdı üniversiteli.
Ne dedi zavallı ihtiyar. Dün çok güzeldi demek.
Kim? Madame de Rosto. Madame Bokeh Vautrin'e şu koca herife bakın dedi. Nasıl da gözleri parlıyor.
Mademoiselle Michonne üniversiteliye onu metres mi tutmuştu ki dedi alçak sesle.
Goryo baba yercesine Eugenie'ye bakıyordu. Eugenie de ya evet korkunç güzeldi dedi. Madame de Beauséan olmasa tanrısal kontesin balonun kraliçesi olurdu. Ondan başkasını görmüyordu gençlerin gözü. Ben listesinde 12. Hiçbir kadrili kaçırmıyordu. Öteki kadınlar deli oluyordu. Dün mutlu bir insan varsa herhalde oydu. Yelken açmış gemiden, dört nala giden attan ve dans eden kadından daha güzel bir şey olmadığını kim söylemişse doğru söylemiş.
Dün tekerleğin tepesinde bir düşesin evinde, bu sabah basamağın altında bir tefecinin kapısında. İşte Paris kadınları dedi Vautrin. Derece lükslerini kocaları sürdürmedi mi kendilerini satarlar. Kendilerini satmasını bilemediler mi parlamalarını sağlayacak bir şeyler bulabilmek için analarının karnını deşerler. Yemedikleri nane yoktur kısacası. Biliriz biliriz.
Goryo babanın üniversiteliği dinlerken güzel günlerin güneşi gibi aydınlanmış olan yüzü Vautrin'in bu acımasız gözleminden sonra kararıverdi.
Peki sizin serüvenden ne haber dedi Madame Bokeh. Konuştunuz mu onunla? Hukuk mu öğrenmek istiyormuş? Sordunuz mu?
Beni görmedi dedi Öjeni. Ama Paris'in en güzel kadınlarından biri olan üstelik de gecenin ikisinde evine dönmüş bulunan bir kadına sabahın 9'unda Grey sokağında rastlamak tuhaf bir şey değil mi? Bir Paris'te rastlanır böyle serüvenlere.
Oho, çok daha tuhafları vardır diye atıldı Vautrin.
Mademoiselle Taillefer pek dinlememişti. Öylesine yapacağı girişime dalmıştı. Madame Couture gidip giyinmek üzere kalkmasını işaret etti. İki hanım çıktıktan sonra Goryo da onları izledi. Madame Bokeh Vautrin'le öbür pansiyonerlerine ''Nasıl? Gördünüz mü?'' dedi. Servetini bu kadınlar uğrunda batırdığı gün gibi açık.
''Güzel Kontes de Rosto, Goryo babanın olsun. Kimsecikler inandıramaz beni buna.'' diye atıldı üniversiteli.